Euzu billahi mineşşeytanirracim. Bismillahirrahmanirrahim. Elhamdülillahi rabbil alamin vel akibetu lil muttaqin ve's salatu ve's selamü ala resulina Muhammedin ve ala alihi ve sahbihi ecmaîn. Es salatu ve's selamü aleyke ya Resulallah. الصلاة والسلام عليك يا حبيب الله الصلاة والسلام عليك يا نبي الله الصلاة والسلام عليك يا سيد الأولين والآخرين والسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين. Efendim Erkam Radyo'da Gül Sohbetleri programımızda Peygamberimiz Aleyhisselam'ın akrabalarını tanımaya çalıştığımız bu seri sohbetlerin amcaları bölümünün Hazreti Amca, Hazreti Hamza amcada kaldığımız yerden devam edeceğiz. Ancak kısa bir hatırlatmada bulunmak istiyorum bundan önce. Ta başından bu yana zaman zaman bu hatırlatmaları yapmaya çalıştım. Yine aklıma geldikçe yine siz kıymetli dinleyenlerime hatırlatmak istiyorum. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem Efendimiz'i tanıma mükellefiyetimiz var malum. Çünkü Allahu Teala Kur'an-ı Kerim'de Peygamberimiz Aleyhisselam'ı bizim için üsve-i hasene olarak tanıtıyor. Yani en güzel örnek. En güzel örneği güzelliğine yaraşır bir şekilde örnek alabilmek için tanımamız lazım. Tanımadığımız zaman örnek almamız, aldığımızı söylememiz sözden öteye bir şey ifade etmeyecektir. Resulullah Aleyhisselam'ı tanıma noktasında seri bir hayatı değil de işte başından beri anlatmaya çalıştığımız 34 program boyunca akrabalar üzerine durduk. 35'teyiz şu anda. Akrabaları sırasıyla görmeye çalıştık. Peygamberimiz Aleyhisselam'ın akrabalarıyla olan münasebetini bir radyo programına sığdırabilecek düzeyde özet mahiyetinde vermeye çalıştık. Ve Hazreti Hamza'ya kadar geldik. İki tane amcası kaldı şimdi. Hazreti Hamza ile Hazreti Abbas amcalar. Hazreti Hamza amcanın da Mekke dönemini anlatmıştık, hicreti anlatmıştık, Medine dönemini anlatmıştık, Bedir Harbi'ni anlatmıştık. Hatırlayacaksınız, kısa bir Uhud'a giriş yapmıştık kısacık. Şimdi kaldığımız yerden devam edeceğiz. Ancak Uhud öncesi Hazreti Hamza amcanın Beni Kaynuka gazvesinde bir mühim rolü var. Sizlere bunu hatırlatayım, bunu paylaşayım. Ondan sonra inşallah tekrar Uhud'dan devam edelim. Efendim bildiğiniz gibi Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem Medine-i Münevvere'ye geldiğinde Medine'de bulunan Yahudilerle bir anlaşma yapmıştı. Bu anlaşma neticesinde Medine vesikası malum. Ben buna ayrıntılı girmiyorum. Yani Müslümanlar olarak İslam'ın tabiri yerinde ise ilk yazılı anayasası hükmünde olan bir vesika anlaşması yapılmıştı. Ve Yahudiler kendi dinlerinde serbest olacaklar, Müslümanlara ihanet etmeyeceklerdi. Ancak işte geçen derslerimizde Hazreti Hamza amcayı görürken ben Bedir'i, şimdi göreceğimiz Uhud'u ya da Beni Kaynuka gazvesini ayrıntılı sizlere anlatmayacağım. Bunlar içerisinde Hamza amcanın konumunu anlatmaya inşallah çalışacağım başarabildiğim kadar. Müslümanlar Bedir Harbi'nde çok büyük bir zafer kazanmışlardı malum. Bu zafer Yahudileri düşündüreceğine ukala bir hale getirdi ve ulu orta konuşmaya başladılar. Siz dediler, siz savaşın ne demek olduğunu bilmeyen adamlarla çarpıştınız. Sakın ola ki bize karşı çıkmayasınız, yoksa sonunuz fena olur. Böyle sözler söyleyip Müslümanları tahrik etmeye başladılar. Müslüman o dönemde olduğu gibi bugün de her atılan oltaya gelen balık hükmünde olmayacak. Yani kararı olta vermeyecek veya oltayı tutan el vermeyecek. Kararı Allah ve Resulüne aittir, Kur'an ve sünnete aittir. Dolayısıyla bunlara tabi olan Müslümana aittir. İşte bu tür tahriklere kızmakla beraber kısmen de olsa efendim mümkün mertebe dikkate almamaya çalışıyorlardı. Ama diğer taraftan da Yahudilere boş durmuyor. Adeta bir savaşın fitilini ateşleme pozisyonundaydılar. Böyle bir olay çıkarmak Müslümanların başını derde düşürmek için sanki özel bir gayret gösterir bir hava içerisindeydiler. Ve bu da bir gün gerçekleşti. İşte Hazreti Hamza'nın içinde bulunduğu o meşhur Beni Kaynuka gazvesine, savaşına sebep olacak İslam tarihinde neredeyse bütün herkesin kısa da olsa bilgi sahibi olduğu, ki şimdi siz de hatırlayacaksınız, malumat sahibi olduğu o olay meydana geldi. Efendim, malum haliniz, Kaynuka gazvesi, diğer adıyla Beni Kaynuka, Kaynuka oğulları yani gazvesinin, yani öyle diyelim, genel sebebi, genel olarak bir sürü fitneler var da asıl sebebi Müslüman bir hanıma karşı yapılan terbiyesizlik. İşin özü bu efendim. Her konuda hassas olan Hazreti Hamza radıyallahu anh bu olayı duyduğunda nasıl öfkelendiğini, nasıl harekete geçtiğini göreceğiz. Müslüman bir hanım bazı eşyalarını, yani alışveriş yapacak Kaynuka çarşısında sattıktan sonra bir kuyumcuya giriyor. Bir alışveriş demek yapacak. Nasıl bir ortamsa çömelerek işini yapmak durumunda. Ancak ondan önce dükkana girince pür tesettür olan bu hanımın yüzü de kapalı. Dükkandaki müşteriler, Yahudiler ve dükkan sahibi kadına yüzünü açmasını istiyorlar. Kadının Müslüman olduğunu öğrenince yüzünü açmasını istiyorlar. Kadıncağız tabii ki bunu reddediyor. Böyle bir şey asla olması mümkün değil. Ancak daha kötü bir şey meydana geliyor. Şimdi böyle edep, pür edep bir radyodan adaba aykırı kavramlar kullanmak istemiyorum ama yani bir insan ruh dünyasıyla çirkinleştiyse işi gücü çirkinlik olur, öyle diyeyim ben, siz artık anlayın. Ve çirkin sözler sarf eder, çirkin işler yapar, çirkinliklere kapı aralar, böyle işte bir takım şeyler yapar, yani halk demiyle yamuk işler yapar diyelim. Ancak bu kadar söyleyebiliyorum. Müslüman hanım belli dönemlerde bu tesettüründen dolayı taarruza uğramıştır. Ancak Müslümana, Müslümanın sataştığı dönem maalesef bu dönem olmuştur. Geçtik elhamdülillah onlara. O günlerde Yahudiler Müslüman hanımın o mükemmel örtüsünden dolayı yüzünü açmasını istediler. Kadıncağız Müslüman onuruna yaraşır bir duruş sergileyerek böyle ileri geri bağırıp çağırmadan, taşkınlık yapmadan onuruna uygun bir şekilde reddediyor. Böyle bir şeyin olamayacağını söylüyor, reddediyor. Yahudi'nin biri, işte dükkan sahibi olduğu rivayet ediliyor. Hanım çömelip alışverişini yaparken, yani nasıl bir şeyse demek öyle olması gerekiyor. Arkadan gelip gizlice bir iğne, bir diken teliğiyle bir şekilde hanımın eteğini üst tarafına bir yerine tutturuyor çömülmüş kadıncağız. Hanım işini bitirip kalkınca, yani alışverişi bitirip kalkınca etek biraz yukarı doğru açılmış oluyor. Affedersiniz, yani böyle bir örnek vermek durumunda kaldığım için. Tabii yüzünü açmayan bir hanım böyle bir şeye razı gelebilir mi? Böyle bir şey mümkün olabilir mi? Bir yandan feryat ediyor, bir yandan süratle düzeltiyor kendisini. Yani yani belki birkaç 15-20 saniye oluyor, olmuyor bilemiyorum. Ben orada bir saat veremeyiz ama hani olayı bir düşünün, şöyle bir tahayyül edin. süratli bir şekilde hemen toparlıyor kendini. Fakat çığlık atıyor burada. Çünkü bir Müslüman hanım örtünmesi gereken yerleri örtmesi kendisine farz olduğu gibi bunların açılması haram malum. Ve sahabi hanım, şahsiyeti olgun muhterem hanımefendi görünmemesi gereken bir yerler göründüğünden ona olan üzüntüsünden, utancından dolayı bir çığlık atarak bağırdığını görürüz. Yine o civarda alışveriş yapmakta olan bir Müslüman da oradan geçiyor ki adını dahi bilmiyoruz bunun. Manzarayı görüyor. Bir kişidir ama. Orası Yahudi mahallesidir, Yahudi çarşısıdır. Bu Müslüman bir kişidir o anda ve gücü yetmesi mümkün değil. Ama böyle bir durumda, yani biliyorsunuz, yani Allah'ın emirlerine, kitaba, Kur'an'a, sünnete, İslam ahkamına, hanımlara, yani bizim mukaddes dediğimiz değerlerimize küçük de olsa bir saldırı olduğunda nasıl tavır takınılacağına ilişkin güzel, ibretli ve dehşetli bir örnek efendim. Manzarayı gören adam hiç yani sonunu düşünmeden, bu cümleyi kullanırken de çala kalem, ahmakça, aptalca atıldı anlamına söylemiyorum. Olması gereken bu olsa gerek. Süratle bu hareket yapan şahsın üzerine atılıyor ve adamı orada öldürüyor. Tabii Yahudiler de Müslümana saldırıp onu şehit ediyorlar. Kadın da burada kaçıyor. Hadise bu. Sohbetin başında kısmen de olsa söylemeye çalıştım. Yani bir hırgür çıkarmak için fırsat kolluyorlardı. Yani aslında ana problem bu Kaynuka gazvesi için. Ve İslam tarihinde bir Müslüman hanımın örtüsüne el atıldığı için Peygamberimiz aleyhisselam bunlar üzerine sefer düzenlemiştir. Bir savaş olmuştur efendim. Bu durumu iyi düşünmemiz lazım, iyi anlamamız lazım. İnsan üzülüyor. Yani yapılan harekete bakıyorsunuz, fedakarlığa bakıyorsunuz. Bugün Müslüman olduğu halde başında örtüsü yok. Ayağında dürüst elbisesi yok aşağı taraflarda. Ne diyelim yani şimdi? Hani Müslüman değil diyemezsiniz, iman ediyor. Kıyafetine bakıyorsunuz, kimin ümmetisin? Hangi dindensin? Kime benziyorsun? Men teşebbehe bi kavmin fehüve minhum diye buyurmuyor mu sallallahu aleyhi ve sellem? Bir kavme benzeyen onlardandır. Allah muhafaza. Şu Kaynuka gazvesinin şu kısmını aslında ciddi bir şekilde açıp burada sisteme düşen görev, yani güvenliğe düşen görev, devlete düşen görev, siyasetçilere düşen görev, eğitimcilere düşen görev, hanımlara düşen görev, erkeklere düşen görev, ekonomistlere düşen görev. O kadar çok buradaki görevler görürsünüz. Biz bunlara da girmeyeceğiz burada. Bu olayı haber alan Hazreti Hamza derhal onlara ders verilmesi gerektiğini ifadeyle beraber nasıl böyle bir şey yapılabilir diye kızdığı gibi aynı zamanda da Müslüman hanıma neden böyle bir şeye bir fırsat verdin, yani orada ne işin var anlamına. Şimdi şöyle anlaşılmasın, Müslüman hanımlar, sahabi hanımlar öyle başıboş şurada burada geziyor düşünülmesin. Allah muhafaza, biz bunun hesabını ahirette veremeyiz. Şurada bir sohbet yapacağız diye, bir iki satır yazı yazacağız, konuşacağız diye Allah muhafaza ahiretimizi tehlikeye atamayız. O yüzden yani konuştuğumuz insanlar hakkında söz söylediğimiz insanlar sahabe-i kiram olduğu sürece her birimizin çok dikkatli olmamız lazım. Sonuçta bunlar Resulullah Aleyhisselam'ın arkadaşları. Ben demiyorum sahabe yanlış yapmaz. Ben demiyorum sahabe hata yapmaz. Yapar, insan olarak yapar. Ama yani bir insanı konuşurken konuştuğun kimdir? Nasıl bir hayat yaşamıştır? Bunları iyice düşünmemiz gerekiyor. Neticede Hazreti Hamza aynı zamanda hanımlara böyle bir serzenişte bulunuyor ki benzeri bir sözler Hazreti Ömer'de de var mesela aynı şey. O biraz daha sert çıkışır biliyorsunuz bu konularda. Dikkatli olunması gerektiğini, bunun şakası olmadığını ifade ediyor. Tabii Yahudiler Müslüman'ı şehit edince ne oldu? Müslümanlarla kaynuka oğulları arasındaki anlaşma bozulmuş oldu. Kaynuka oğulları Yahudileri, Yahudilerin hem en arsızları hem en cesurlarıydı. Öyle diyor kaynaklarımız. Peygamberimiz Aleyhisselam Medine'ye hicret edip geldiği zaman, az önce de ifade ettim, onlarla da bir anlaşma yapmıştı. Yüce Allah'ın Peygamberimiz Aleyhisselam'a Bedir'de ihsan buyurduğu fetih ve zafer onların kıskançlıklarını artırmış, taşkınlık yapmaya başlamışlar. İşte yukarıda ifade ettiğim o çirkin sözü söylemişlerdir. Yani siz savaş bilmez birine savaştınız, şöyle yaptınız, böyle yaptınız, sakın bizle böyle bir şeye girmeyin. Hani görürsünüz gününüzü gibi ileri geri konuşup Müslümanları tahrik etmeye kalkışıyorlar. Aleyhisselam bütün bunları anı anında haber alıyor ve kaynaka oğulları Yahudilerini efendim hemen kendi çarşılarında topluyor. Topluyor. Ve onlara yanlarına varıp Aleyhisselam onlara kısa bir hitabede bulunuyor. Ey Yahudi topluluğu, Allah'ın Kureyş'e indirdiği ukubet ve musibet gibi bir ukubet ve musibetin sizin başınıza da gelebileceğinden sakınınız ve Müslüman olunuz. Çünkü siz benim Allah tarafından gönderilen Resulullah olduğumu biliyor ve bunu da kitaplarınızda görüyorsunuz. Hatta bu konuda Allah bir Resul gönderdiği zaman ona tabi olacağınızı dair ahdiniz de var. Allah'tan korkun. Aleyhisselam daha sözlerini bitirmeden, ya bunlar ileri gidiyorlar ve şöyle bir çıkış yapıyorlar maalesef. Ya Muhammed sallallahu aleyhi ve sellem. Tabi onu biz diyoruz. Sallallahu aleyhi ve sellem. Sen bizi kendi kavmin gibi mi zannettin? Öyle mi zannediyorsun? Kendilerinde harp ilmi olmayan bir kavimle karşılaşman ve onları yenmen, seni galip kılmak seni mağrur etmesin, aldatmasın. Sen onlardan bir fırsata nail oldun, yani onları yendin. Vallahi eğer bizimle savaşacak olursan, bizim nasıl insanlar olduğumuzu o zaman görürsün. Daha ileri gidip bazı çirkin sözler daha sarf ettiler. Yahudiler böylece yaptıkları yanlıştan döneceklerine daha bir ukala oldular ve Resulullah Aleyhisselam'a meydan okudular. Bu konuda ayet-i kerimeler nazil oldu. Uzun, ben bunlara girmeyeceğim. Çünkü sadece Hazreti Hamza'yı, amcayı o yönüyle anlatmak istiyorum. Ama görüyorsunuz hadise kısmen de olsa anlaşılmayınca Hamza amcanın buradaki fonksiyonu anlaşılmaz efendim. Neticede Yahudiler, bu kaynuka Yahudileri daha doğrusu, ne bir arazi sahipleri var, arazileri vardı, ne hurmalıkları vardı. Bunların işi ticaretti. Ticaretle uğraşırlardı ve daha ziyade de kuyumcu, neredeyse hepsi kuyumcuydu. Çok zengindiler. Ve bunların 700 savaş eri vardı. Özel yetiştirmişler savaşçı 700. Bu 700'ün 300'ü zırhlı, 400'ü zırhsız diye geçer kitaplarımızda. Aleyhisselam'a karşı bu sözleri söylediler ve savaşmak için hemen harekete geçtiler. Peygamberimiz Aleyhisselam da efendim Hazreti Hamza'yı beyaz sancağı eline verdi ve kaynaka oğulları üzerine yürüdü. Hicretin ikinci yılı, miladi 624 Şevval ayında efendim ortalarında Medine'ye geliyor bu hadise. Cumartesi günü Medine'ye geliyor efendim. Hazreti Hamza'ya sancağı verince ordu içinde o kadar nefer Elbette ki sancağı tutan, sancağı taşıyan insanların duruşları da burada olayı yönlendirmede, bir tahmin yürütmede önemli etken. Bir yandan Hazreti Hamza, siz bir Müslüman hanımın örtüsüne el atarsınız ha? O Müslüman hanımı savunmak için üzerinize gelen Müslümanı da şehit edersiniz öyle mi? Bütün bunlar yetmiyormuş gibi, madem bu suçları işlediniz, bir heyet oluşturup Resulullah'a gelerek bir özür beyan etmek yerine bir de meydan okudunuz. Savaşa hazırlık yaptınız ve karşı koydunuz ha? Yani Yahudi dönekliğini onların yüzlerine haykırarak Peygamberimiz Aleyhisselam kumandasında toplanan ordu, Kaynuka oğulları, biz mahalle diyelim, kale diye geçiyor genellikle. Hani bugün site adı veririz ya, birkaç bloktan oluşur binalar, etrafı çevrilir, site adı veririz. O günde böyle kale denince yani bir etrafı duvarlarla çevrili, içinde yerleşkeler olan bir yer düşünün. Ancak bu Kaynuka oğulları kaleleri biraz yüksek. Dolayısıyla bunlar kaleye çekiliyorlar. Ama tabii silahlı hazır vaziyette, 700 kişi hazır vaziyette. Ve İslam ordusu gelince karşı koyacaklar. İslam ordusu gelince de kapıları kapatıp içeri giriyorlar. Peygamberimiz Aleyhisselam bunları 15 gün boyunca muhasara ediyor efendim. Elde sancak Hazreti Hamza zaman zaman sinirleniyor. Ve haykırıyor onlara. Bu yaptığınızın karşılığı diyor ölüm. Ya çıkın adam gibi vuruşun, insan gibi ölün. Ya gelin Resulullah Aleyhisselam'a davanızı arz edin, özür beyan edin, anlaşmayı yenileyin. Bir şekilde çıkın piyasaya diye ne kadar bağırdıysa da 15 gün boyunca bir ses çıkmıyor. Ama bu arada Peygamber Aleyhisselam sevgili ashabına sıkı talimatlar vermiş ve kaleye hiçbir şey girip çıkmayacak diye bir emir vermiş durumda. İçeride her ne kadar yani yeterince gıda, yeterince su varsa da, su kuyuları varsa da, anlaşılan şu ki 15 gün içerisinde, yani 15 gün sizi muhasara edeceğim demiyor Aleyhisselam. Onlar çekilince işte bu 15 gün muhasara sürüyor. Bunlar 15. gün efendim artık çaresiz kalıyorlar ve Peygamberimiz Aleyhisselam'la konuşmak istiyorlar. Efendim burada oldukça uzun uzun İslam tarihi kaynaklarımız olayı anlatır. Medine münafıklarından İbn-i Selül'ün araya girmesini, bir takım tatsızlıkları, olumsuzlukları, yine Hazreti Hamza amcanın yer yer infilak ettiğini anlatır. Ama neticede Aleyhisselam hükmünü verir. Allah onlara lanet etsin der. Allah onlara lanet etsin. Ve onlarla birlikte olanlara da lanet etsin. Hiçbiri geri kalmamak üzere hepsi Medine'den sürülüp çıkacaklardır. Hemen buradan çıkın ve gidin diyor. Ne kadar mal, mülk, eşya götürebilirseniz götürün. Ama bir tek kişi bile kalmamak üzere çıkın ve gidin diye emrediyor. Ancak şurada bir hadisin birinci bölümünü biraz düşünmemiz lazım kıymetli dinleyenlerim. Bu bölüm beni doğrusu çok da düşündürüyor, onu da söyleyeyim yani. Allah onlara lanet etsin ve onlarla birlikte olanlara da lanet etsin. Başta söyledik ya, men teşebbe bi kavmin fehüve minhum, bir kavme benzeyen onlardandır. Şimdi Yahudi Yahudiliğini yapıyor ama Müslüman kimi yanında yer alacağını iyi bilecek, o oyunlara gelmeyecek. Bu lanete uğramış olur. Efendim, Yahudi her zaman her yerde böyle hainlikler, hileleri yapmıştır. Ama ben şimdi şu anda bakıyorum, kısa bir ara vermek durumundayız. Efendim, kısa aramızdan sonra inşallah kaldığımız yerden devam edeceğiz. Allah-u Teala hayırlara vesile kılsın duasıyla efendim. Evet efendim, Resulullah Aleyhisselam'ın akrabalarını, Hazreti Hamza amcayı görmeye devam ediyoruz. Akrabaların 35. bölümün ikinci yarısıyla Gül Sohbetlerimizin de 102. bölümün ikinci yarısıyla yine beraberiz. Az önce hatırlayacaksınız, bir hadis-i şerifle bitirmiştik. Aleyhisselam öyle buyurmuştu: Allah onlara lanet etsin ve onlarla birlikte olanlara da lanet etsin. Subhanallah. Resulullah Aleyhisselam'ın lanetine uğramamak için Yahudilere benzemeyeceğiz. Yahudi davranışı sergilemeyeceğiz. Biz Müslümanız. Müslüman, Müslüman gibi yaşayacak. Hiçbiri geri kalmamak üzere hepsi Medine'den sürülüp çıksınlar. Onları sürgün ediyor. Neticede Hazreti Hamza radıyallahu anh bu Resulullah'ın tebligatını onlara haykırarak bildiriyor ve 15 gün süren muhasara sonunda çaresiz ve kimsesiz kalan Yahudiler işledikleri suça uygun olarak tamamını, yani Beni Kaynuka Yahudilerin tamamı, ileride diğer akrabalar da gelecek, daha iki Yahudi kabilesi daha var. Ama biz şu anda bunu gördük. Efendim, bu Yahudiler, Kaynuka oğulları Yahudileri Medine-i Münevvere'den sürülüp çıkarılacaklar. O esnada Hazreti Hamza tekrar Allah'a ve Resulüne iman edip haysiyet ve şeref sahibi bir insan olmak varken neden hala bir peygamberin geleceğini bildiğiniz halde öyle yamuk yumuk işler yapıyorsunuz? Neden zillete düşüyorsunuz diye onları son defa ve defalarca belki İslam'a davet ettiği halde nasibi olmayan, nasibe yönelmeyenin nasibi olmazmış derler. Onlar nasibe yönelmediler, nasipleri de olmadı. Ve neticede Resulullah Aleyhisselam'ın emriyle Medine-i Münevvere'den efendim sürülüp çıkarıldılar efendim. İşte burada biz ifade etmeye çalıştığımız gibi, yani olayların tamamını değil, bu olaylar içerisinde akrabaların rolü kısmını görüyoruz. Beni Kaynuka gazvesinde Hazreti Hamza'nın sancak taşıdığını ve Yahudileri defalarca uyardığını, onlar sürgüne giderken tekrar uyardığını hep beraber görmüş olduk. İşte ya uyarıcı olacağız ya tövbe edici olacağız. Elbette ki hepsinin daha önemlisi de dikkatli olmak durumundayız. Evet efendim. Abbas amca dendiğinde peygamberimizden sonraya kalan tek amca akla geldiği gibi Hamza amca dendiği zaman da herkesin aklına malum. Evet, herkesin aklına ne gelir efendim? Uhud gelir. Hazreti Hüseyin dendi mi akla Kerbela gelir. Bunun gibi Hazreti Musab dendiğinde İslam'ı anlatan bir muallim gelir. Hazreti Hamza denince akla malum Uhud geliyor. Yiğitliği, kahramanlığı amenna ama şehadeti Uhud'da olduğundan akla Uhud gelir. Dolayısıyla diğer olaylar nasıl özet geçildiyse Uhud'un tamamını yine anlatmayacağız. Ama mecburen, çünkü Uhud'un her tarafında var Hazreti Hamza, İster istemez biraz daha sanki ayrıntıya inerek biraz daha orada Hazreti Hamza amcanın izlerini hep beraber arayacak. O büyük sahabinin güzelliklerinden güzellik devşirmeye inşallah çalışacağız diyelim Allah'ın izniyle. Efendim, Mekkeli müşrikler Bedir Savaşı'ndan bir sene sonra Müslümanlara yeniden saldırmak amacıyla büyük bir ordu toplayıp Medine'ye yürüdüler. Ha işte bir yarım saatlik izah kısmını bir cümleyle geçtik. Resulullah Aleyhisselam'ın Mekke'de bulunan Hazreti Abbas amcası müşriklerin bütün hazırlıklarını, hareketlerini en ince ayrıntısına kadar yazıp sevgili yeğenine gönderdi. Hazreti Abbas amcaya sıra gelince bu kısmı orada açacağız efendim. Resulullah Aleyhisselam sevgili amcası vasıtasıyla sefer haberi alır almaz istişare yapmak için hemen sevgili ashabını topladı. Şimdi bazı zamanlarda meseleye tümüyle yani derinlemesine vakıf olmayanlar yer yer çok ciddi hatalar yapıyorlar. Bunu biz de yaparız Allah muhafaza. O yüzden Aleyhisselam'ın istişaresi, meşguret meclisi iyi anlaşılması lazım. Şunu hemen sözün başına alalım. Peygamberimiz Aleyhisselam bir konuda vahiy varsa ya da görüşme anında vahiy gelirse herhangi bir istişareye gerek duymadan vahiy doğrultusunda hemen harekete geçerdi. Fakat o konuda vahiy yoksa mutlaka ve muhakkak sevgili ashabıyla istişare ederdi. Şimdi namazı kılmalı mıyız, kılmamalı mıyız? İstişare olmaz. O kadar ayet-i kerime var. İşte oruç tutmalı mıyız farz orucu? Tutmamalı mıyız? Bu istişare olmaz. Ramazan orucu farz. Vahiy var, ayet var. Yani bir hanım örtünmeli mi, örtünmemeli mi, ne kadar örtünmeli? Tartışamazsınız. Ayet var. Neyi tartışırsınız? Yani ne diyeyim, madem bir şu anda radyo programındayız, yani bu radyo programlar nasıl olmalı? Tartışılabilir. Ya da şu anda ben kendimi tenkit edeyim. Yani akrabalar böyle mi işlenir veya nasıl işlenmeli tartışılabilir. Ve eminim şu anda bizi dinleyen kardeşlerimiz arasında bu konuyu çok daha güzel işleyecek onca insan vardır. Yani tartışılabilecek konular var, tartışılmayacak konular var. Bu tartışma kavramı maalesef yani bir şey, bir güzel iş yapılacak, bir tartışalım bakalım diyor adam. Şimdi bir tartışalım. Ya tartışma yani karşı mı koyma anlamına, niye tartışıyoruz? Namazı cemaatle mi kılalım, cemaatsiz mi kılalım? Tartışalım. Tartışamazsınız. Tartışamazsınız bunu. Ya çok önemli radyo programı, kayıt yapacağız, canlı yayındayız. Ne bileyim yani şöyle şöyle namazı kazaya bırakalım. Bir tartışalım bakalım. Tartışamazsınız. Namaz kazaya bırakılmaz. Kaza olur. Hiç kimse arabasıyla gidip bir yere vurmaz. Ama vurur, kaza olur yani. O ayrı bir olay. Arabayla aşağı kimse uçmaz bile bile. Kaza işte, uçtu. O yüzden söylüyoruz. Yani ben ısrarla yani aklımda kaldığı kadar tekrar bu cümleyi tabii kelime kelime mümkün değil. Çünkü yazının içinden okumuyorum şu anda size. Hani aklımda kaldığı kadarla notlarım var ama anlatmaya çalışıyorum. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem Efendimiz bir konuda vahiy varsa ya da o konuyu o konuda bir iş yapmak üzere vahiy inerse o anda hiçbir şekilde istişare yapmadan vahiyin gereğini yerine getirir idi. Ancak eğer o konuda vahiy yoksa, vahiy gelmediyse ashabını toplar istişare yapardı. Yani meşveret meclisi vardı sallallahu aleyhi ve sellem Efendimizin. Sevgili Abbas amcasından haberi aldı. Ayrıntılı kısımları Abbas amca sahnesinde inşallah tekrar göreceğiz. Ve Aleyhisselam hiç zaman kaybetmeden meşveret meclisini topladı. Ve onlara amcasının gönderdiği yazıyı bildirdi, okudu, anlattı. Resulullah Aleyhisselam müşrikleri şehirde karşılayarak savunma savaşı mı yapalım? Şehir dışına çıkıp meydan savaşı mı yapalım? Çünkü iki görüş öne çıktı. İstişare meclisinde amcanın gönderdiği malumatı verdi. Düşman kuvvetleri belli. Güçlü düşman geliyor çok. Nasıl yapalım? Şehir merkezinde durup savunma harbi mi yapalım? Yoksa dışarı çıkıp meydan muharebesi mi yapalım? Efendim iki görüş. İkisi de ciddi taraftar bulan görüş. Görüşün biri şehirde kalalım, savunma harbi yapalım. Çünkü savunma harbi yaparsak üstünlük bizde olur. Yani kadınlarımıza, çocuklarımıza varıncaya kadar bir kuvvet sahibi oluruz. Yani evlerin damından, camından, balkonundan taş atarlar vesaire. Ama dışarı çıkarsak sayıları fazla olduğu için zor durumda kalabiliriz. Bir görüş bu. Diğer görüş, eğer şehirden çıkmaz, Medine'de kalır, savunma harbi yaparsak korktuğumuzu düşünürler. Üzerimize daha fazla gelirler. Ve Allah muhafaza biz içindeyken evleri ateşe verirler. Her türlü sıkıntı söz konusudur. Çıkalım meydan muharebesi yapalım. Hazreti Hamza da meydan muharebesi yapalım diyenlerdendi. Genellikle kaynaklarımız buradaki meşveret istişareyi anlatırken daha ziyade Bedir'e katılamayan gençler kısmını öne çıkarır. Bu yanlış değil, doğrudur. Yani yaşları yetmemişti. Geçti, daha bir sene geçti ama yani Bedir'e katılamayanlar, görevleri gereği o anda orada olmayanlar, çıkalım meydan muharebesi yapalım diyorlar. Hazreti Hamza da işlerinde. Ancak yine büyük bir kısmı yine hayır diyorlar, müdafaa harbi yapalım. Bu istişare esnasında Peygamberimiz Aleyhisselam da müdafaa harbi yapalım taraftarıydı. İstişare edildi ve çoğunluğun meydan muharebesi yapalım dediğini gören Peygamberimiz Aleyhisselam meşveretten bu karar çıktı ve meydan muharebesine karar verildi. Şimdi aslında bu da uzunca izah edilmesi, anlatılması gereken önemli bir konu. Burada Hazreti Hamza amca başta olmak üzere bazı gençlerin ısrarla meydan muharebesi istemelerini bazı kitaplarımız, bazı yazarlarımız, çizerlerimiz, bazı hoca kardeşlerimiz heyecanvari gençler şeklinde izah etseler de Aleyhisselam bir şey istişare ettiğinde yanlış olan bir şeye onay vermez efendim. İki görüş ortaya atıldı. Savunma harbi, meydan muharebesi. Meydan muharebesi olsun diyenlerin sayısı fazla olduğundan sallallahu aleyhi ve sellem istişareyi o yönde sonuçlandırdı. Meydan muharebesine karar verildi. Ve hemen harekete geçildi. Şu kavram, şu ifade kullanılması lazım. Resulullah aleyhisselam evine girip savaş kıyafetini, zırhını giyince tam çıkacak. İstişare sonunda meydan muharebesi olsun, savunma muharebesi olsun diye fikir görüşüldü. Meydan muharebesine karar verilince Aleyhisselam biraz sakince evine geçip yani savaş kıyafetini giydi, zırhını giydi, tam çıkıyor. Ashabın bir kısmı dedi ki biz ne yaptık? Resulullah Aleyhisselam mecbur ettik sanki diye endişeye kapıldılar. Efendim bakın İncil'e, istişare yapıldığı halde, çoğunluk meydan muharebesi dediği halde sahabe-i kiram bir an bir tereddüt geçirdi. Yani sanki sallallahu aleyhi ve sellemi meydan muharebesine mecbur ettik. O da savunma muharebesi yapalım diyenlerle beraberdi diye hemen önde gelen bir grup ya Resulullah dediler, biz sana tabiiz. Sen nasıl emir buyurursan öyle olsun. Eğer savunma harbi olsun, savaşı olsun diyorsan savunma harbi olsun. Biz senin buyruğuna uyarız dediler. Ama sallallahu aleyhi ve sellem istikrar ve kararlı olmanın ehemmiyetini ortaya koydu. İstişareden meydan muharebesi sonucu çıktı. Aleyhisselam buyurdu ki bir peygamber zırhını giydikten sonra savaşmadıkça ya da Allah hakkında hüküm indirmedikçe zırhını çıkaramaz dedi. Yani bir şeye karar verdin yapacaksın. Tabii iyi düşüneceğiz, istişaremizi yapacağız, çekeceğiz besmeleyi ve sonucuna katlanacağız. Bir hadise olduktan sonra keşkelerle meşkelerle zaman öldürmeyeceğiz. Bunun da altının çizilmesi lazım efendim. Bazen oluyor bunlar. Keşke şöyle olsaydı, keşke böyle olsaydı, şöyle denseydi, böyle denseydi gibi sıkıntı veren sözlerde maalesef ifade ediliyor. Bu işler değil. Efendim neticede Aleyhisselam ashabına cuma namazını kıldırdı. Namazdan sonra ordusuna yani ashabına hitap etti Aleyhisselam ve hareket emrini verdi. Cuma namazından sonra. İslam ordusu Medine'den Uhud'a hareket ettiği zaman 1000 kişiydi. 1000 kişilik orduydu. Peygamberimiz Aleyhisselam 3 mızrak getirtip onlara 3 sancak bağladı. Ve sancakları sancak sahiplerine verdi. Bu yine Uhud ayrıntısı. Bunlara girmiyorum. Yani sancaksız olmuyor. Çünkü bunların bir tanesi daha önceki sohbetlerde görmüştük. Musab bin Umeyr'di efendim. Atına bindi Aleyhisselam. Yayını omuzuna astı. Mızrağını eline aldı. İslam askerleri silahlandılar. Zırhları olanlar zırhlarını giyindiler ki ancak 100 kişinin zırhı vardı. İslam ordusu ta başından bugünlere gelinceye kadar hep sayıca az olmuştur. Silahça az olmuştur. Görünen kuvvetçe az olmuştur. Ama zaferi kazanmıştı biliyorsunuz. Şimdi biri Peygamberimiz Aleyhisselam'da, diğeri de Ebu Burde bin Nuvayr'da olan 2 at görürüz. Yani süvari birliğimiz yok. 2 at görürüz. Gerisi piyadedir. Aleyhisselam ordusuyla beraber Medine'den çıktı. Şimdi hacca umreye giden kardeşlerimiz vardır. Zaten Uhud denince Medine-i Münevvere'den görünüyor Uhud da. Çok uzak değil işte. 3-4 kilometre en fazla 5. Yani şu kayalığın dağın dibine kadar belki sayarsak anca olur. Hareket ettiği İslam ordusu. Şimdi burada aynı zamanda az önce ifade etmeye çalıştığım gibi yani Hamza amcanın hayatı burada nihayet ereceği için Uhud hakkında biraz daha fazla malumat geçecek diğer konulara nazaran burada biraz daha fazla efendim malumat vermeye çalışacağız. Seyri böyle iyi anlaşılsın istiyorum. Cuma kılındı. Kısa bir hitabede bulundu Aleyhisselam. Ordu hazır. Hareket ettiler. Uhud'a doğru. Fazla uzak değil. Uhud'la Medine arası orta bir yerde ki daha sonra oraya Şeyhain denecek. Efendim orada konakladılar. İkindi namazı, akşam namazı, yatsı namazı orada kılındı ve orada gecelediler. Şimdi benim şu andaki konum askeri strateji anlamıyla Uhud Harbi olmadığından ben olayın askeri boyutunu değil daha ziyade sosyal boyutları anlatmaya çalıştığımdan Aleyhisselam'ın neden orada konakladığına ilişkin çok fazla ayrıntıya giremiyorum ama şunu söylemem lazım. Resulullah Aleyhisselam her hareketiyle bize örnek. Her hareketiyle düşman 3 gün önce gelmiş. Geldi. Onlara girmedim ben. Efendim Medine'ye akın yaptılar. Sabahlara kadar gürültü yaptılar. Bağırdı, çağırdılar. bazı yerlere yağmaya saldırdılar falan vesaire. Yani böyle Müslümanları bir anda bir boşluğa, bir yani oldu bildiğe getirip işi bitirmek istiyorlar. Ama Aleyhisselam onu öyle yapmadı. Tam tersine geldiler, akın yaptılar, şu ettiler, bu ettiler, Uhud'a geçip konakladılar. Aleyhisselam da çıktı ordusuyla Uhud'la Medine arasında konakladı. Gece orada kaldı. Gitmedi Uhud Aleyhisselam. Daha gündüzdü. Öğlen çıkmışlardı. Gece orada konakladı. Neticede orada da aynı şekilde müşrikler sürekli akın yapıyorlar. Müslümanları tahrik ediyorlar. Yani hemen böyle bir şeye, bir kana, bir savaşa hazırlıksız çekmeye çalışıyorlar. Çok şey var yani burada. Nihayet ertesi gün sabah namazından sonra hareket Uhud'a. Evet, böylece cumartesi günü sabah namazından sonra Uhud'a varmış oldular. Kitaplarımız 15 Şevval Hicri 3, miladi 31 Mart 625 cumartesiyi gösterir. Böyle tarih verirler. Şimdi Araplarda adettir. Aslında sadece Araplarda değil, bazı milletlerde var bu adet. İki ordu karşı karşıya gelir. Kapışmadan önce iki taraftan yiğitler çıkar, meydan okurlar. Benden kim vuruşacak diye. Buna mübareze deniyor biliyorsunuz. Bedir'de olmuştu aynısı. Burada da aynısı oldu. Efendim, şimdi çok isim var burada. Ama Hazreti Hamza amca bayağı öne çıkıyor. Yani çıktılar, meydan okudular. İşte o taraftan biri çıktı, meydan okudu. Bu taraftan biri çıktı, onun işini bitirdi. Tekrar biri çıktı, diğeri bitirdi. Yani o an, o ilk daha savaştan önce ne kadar karşı taraftan adam çıktıysa öldürüldü müşriklerden. Ve bunların başında yine Hazreti Ali gelir. Hazreti Hamza gelir. Efendim, bu ikisi bayağı öne çıkıyorlar. Ebu Talha geliyor mesela. Talha var bunlar arasında ama Hazreti Ali, Hazreti Hamza çok fazla önde görülüyor. Ancak bunlar bayraktarlarını, sancaktarlarını, yiğitlerini daha savaştan önce tek tek düşürmeye başladılar. Efendim, bu tür teker tek dövüşler iki tarafı da savaşa öfkeli bir şekilde bilemede çok etkin bir rol oynuyor. Ya şimdi Hamza amca önüne kim çıktıysa yere serdi. Kim çıktıysa yere serdi. Tabii sonuçta efendim teki tek de olsa, genel savaş da olsa, Hamza amca ben Allah'ın aslanıyım, ben Allah ve Resulünün aslanıyım diyerek meydana yürür ve önüne geleni devirir olduğunu, devireceğini biliyorsunuz. Bu konuda şiirler, efendime söyleyeyim, hamzanameler, birçok şeyler yazılmıştır. Çok şairimiz bu konuyu seslendirmiş. Çok, gerçekten çok düşündürücü, çok güzel şeyler burada görürüz. Hazreti Hamza radıyallahu anh, yiğit, kendine güvenen biri olduğundan ve aynı zamanda Aleyhisselam buyruğuyla, öyle buyurmuştu Aleyhisselam, herkes dedi, isteyen herkes kendisini tanıtıcı bir alem edinsin kendine, bir nişan taksın kendine. Hazreti Hamza da deve kuşu kanadından bir nişan takmıştı göğsüne. Öyle çıkınca meydana, yani farklı bir duruş, ben şuyum, ben Hamza'yım diye. Zaten ben Allah'ın ve Resulü'nün aslanıyım. Ben Hamza'yım. Ben Allah ve Resulü aslanı Hamza'yım diye yürüdüğünü görürüz. Hazreti Hamza radıyallahu anh. Efendim, Uhud Savaşı bütün kaynaklarımızın ittifakıyla üç perde diyebileceğimiz bir seyir takip etmiştir. Ve Uhud Savaşı'nda biz sadece Hazreti Hamza'yı göreceğimiz için diğerlerine sadece değinip geçeceğim ben. Birçok sahabenin hanım olsun, erkek olsun, yaşlı olsun, genç olsun, birçok sahabenin iman sınavını verdiği, Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem Efendimiz'e karşı olan muhabbetlerinin sergilendiği bir meydandır Uhud Savaşı. Bu yönüyle çok ayrı, çok özel, çok hususi bir yeri var. Ancak ne kadar toparlasam da zaman çok hızlı geçiyor ve bugün de bize ayrılan sürenin ben burada dolduğunu görüyorum. İnşallah kaldığımız yerden önümüzdeki derslerde sürdürmek arzusuyla hepinizi saygıyla, sevgiyle, hürmet ve muhabbetle selamlıyorum efendim.